Ayrım 24, İzmir'in içinde, Samim Kocagöz, sayfa 261. Üçüncü kısım. Babam Albay Nazif Tınaztepe'nin anılarını bu son bölümünü okurken Gülseren gözleri dolu dolu dinliyordu. Çok heyecanlanmıştı, dudaklarını kanatırcasına ısırıyordu. Yine bir pazar sabahıydı, artık bahara girmiştik. Kortlar açılmıştı. Sabahleyin erkenden gittiğimiz antrenmandan bizim eve dönmüştük. Babam şöyle bir sabah gezisine çıkmış, daha dönmemişti. Belki de arkadaşları ile kahvede biraz oturayım demişti. Annem mutfakta yemek hazırlıyordu. Gülseren yardım edeyim demiş, annem onu yapılacak bir iş yok diye mutfaktan çıkarmıştı. Salonda oturmuş babamın bu anılarını okuyorduk. Sonunda Gülseren'in heyecanı yatıştı. Emre dedi, bizim albayımız çok sakin görünen bir adam. Oysa şu yazdıklarına bak. Nasıl da canı tez, heyecanlı, yerine göre öfkeli. Elbette mesleği askerlikmiş. Askerlerin askerlik işinin birinci özelliği soğukkanlı olmasını bilmek, hislerini, heyecanlarını akıl yoluyla baskı altında tutabilmektir. Sen bunu nereden biliyorsun diyeceksin. Babamı biliyorum da ondan. Babam en öfkeli anlarında bile gülümsemesini bilir. Onu iyi tanımazsan öfkesinin ne düşündüğünün farkına varamazsın. Şimdilerde artık yaşlandı da öfkesini, heyecanı sırası gelince bağırıp çağırıveriyor biz bizeyken. Çocukluğumda bir kez işlediğim büyük bir kabahatten ötürü bir tokatını yedim babamın. Niçin vurdu bu tokatı diye günlerce düşündüm kaldım. Çünkü hiç de kızmış gibi görünmüyordu. Sonradan çok kızdığını anlayınca ödüm koptu. Şu sıra şöyle bir iş olabilir. Babam hiç kızmamış gibi Adnan Menderes'i kulağından tutar, oturduğu koltuktan atıverir. Hani askerler demek istiyorum. Bakanlar da yahu bu askerler neden kızdı diye merak içinde kalırlar. Gülseren ayaklarını annem gibi altına almış sedirde oturmuştu. Arkasında yaslandığı bir yastık vardı. Bir süredir her fırsatta bizim eve gelmek için can atıyordu. Bizim evde kendisini çok rahat hissettiğini seziyordum. Neredeyse tası tarağı toplayıp gelecek bize yerleşecekti. Annemin neredeyse eteğine tutunup dolaşıyordu. Babam sokaktan dönse koşup terliklerini önüne koyuyordu. Bizimkiler de ona iyice alışmışlardı. Evin içinde yabancı konuk işlemi görmüyordu. Öylece yüzüne bakmış kalmıştım. Gülseren'in okuduklarımızın etkisinden kendisini kurtarınca damdan düşer gibi, ''Kıskanma Emre, albayı çok seviyorum, elbette annemi de'' deyiverdi. Onu anlıyorum, daha doğrusu anlamaya çalışıyordum. ''Bak bu sevginin senin annen de baban da farkında, hem de benden çok kıskanıyorlar'' karşılığını verdim. ''Canım onların yeri başka'' diye gülümsedi Gülseren. Sonra bana doğru uzandı. ''Biliyor musun nikahımıza kaç gün kaldı?'' Haziran'ın ikisinde olacağına göre daha 1,5 aydan fazla var. Oturup gün olarak hesaplamadım. Hesapladım ben. Biliyor musun neler dönüyor ortalıkta? Bilmez miyim? Memleket şu sıra hop oturup hop kalkıyor. Haydi haydi benimle uğraşma. Demek istediğim o değil. Peki. Annenle baban konuşurken duydum. Bizim kendileriyle birlikte oturmamızı istiyorlar. Geçen gün mutfakta kahve yapıyordum. Albay dedi ki, canım bu ev zaten Emre'nin. Salonun şu ara kapısını çektik mi bu kat 2 daire olur. Elbette bizden sıkılmazlarsa. Annem ne karşılık verdi? Çocuklara bunu nasıl söyleriz diye sordu. Babam da bunu kendilerinin akıl etmelerini isterdim karşılığını verdi. Sen ne diyorsun Gülseren? Gülseren ellerini uzattı, ellerimi tuttu, heyecanlanmıştı. Benim yerim ölünceye dek senin yanında, senin istediğin yerdedir Emre. Yaşlıları gerçekten sevindiririz. Çok sevinecekler. Yalnız bir zorluk var. Ne olabilir bu zorluk? Senin annen, sana kat düşüyor kendi apartmanında, kiracıları çıkarıyor, lüks bir katta oturacağız. Annem yine o katı hazırlaya dursun. Biz kapısını zamanla kilitler buraya kaçarız. Annem ben yalnız kalacağım da diyemez. Uğur eninde sonunda Nazlı'yı alacak. O da onları ister yanına alır, ister bizim kata yerleştirir. Bir zorluk daha var. Ah, sen de zorlukları çoğalttıkça çoğalttın. Neymiş? Sen o lüks katlardan, evlerden buraya nasıl kopup geleceksin? Bak bizim ev çok basit bir orta halli evi. Gülseren önce kendini tuttu. Patlayacaktı anlaşılan, şaka etti. İngiliz kralı aşkı için tahtından vazgeçti ayol. Sonra durdu biraz, ciddi ciddi ekledi. Nasıl, beğendin mi bu dramatik lafı? Kalk bakalım altından. Bir karşılık vermeme vakit kalmadı. Gülseren ağlayarak boynuma sarıldı, yanaklarından öptüm. Az kalsın suçüstü yakalanıyorduk. Annem mutfaktan seslendi. Gülseren, kızım, sofrayı kur, baban geliyor. Erken yemek yiyeceğiz. Misafirleri gelecekmiş öğleden sonra. Peki anneciğim diye gözlerini silerek Gülseren yerinden fırladı, masayı hazırlamaya girişti. Bir ara annem elinde salata tabağı mutfaktan çıktı. Maşallah diye söylendi. Gülseren evin bütün işini, neyin nerede olduğunu öğrendi, bana yardımcı oluyor. Hemen taşı gediğine koydum. Öğrenmesi gerek. Yakında evlenince sizinle birlikte oturmaya karar verdik. Az kalsın annem elindeki salata tabağını yere düşürüyordu. Gülseren fırlayıp tabağı kaptı, masanın üstüne koydu. Annem onun boynuna sarıldı. Gülseren de canı gönülden ona sarıldı. Annem, çok sevindim, çok sevindim kızım. Babanız da çok sevinecek diye söyleniyordu. Ben olacağı açıklamak zorunda kaldım. Yalnız bu iş kademeli, yavaş yavaş olacak anneciğim. Gülseren'in annesini alıştırmak için bir süre hazırlanan katta oturur görüneceğiz. Sonra tası tarağı toplayıp sizin yanınıza geleceğiz. Zaten Uğur da yakında bir gelin getirecek Ahter Hanım'a. Anlıyorsun ya. Anlamaz mıyım oğlum diye daha fazla heyecanını belli etmemek için mutfağa yürüdü. Bu sırada sokak kapısından bir ses geldi. Babam anahtarıyla kapıyı açıyordu. Gülseren karşılamak için kapıya koştu. Babamın terliklerini giyerken Gülseren'le konuştuğunu duyuyordum. Beni aldattı kerata. Öyle sanıyorum ki bütün bayat pastaları seçip paketledi. Sonradan suratından anladım. Konuklara rezil olacağız. Üzülmeyin babacığım. Ben yemekten sonra hemen evde bir kek yaparım. Akşamüstü hazır olur. Aferin, işte bu iyi olur. Gülseren elinde paketle mutfağa yürüdü. Babam da canı sıkkın salona girdi. Hoş geldiniz deyip masanın üstündeki gazetelere bakar göründüm. Albay şöyle bir önümdeki gazetelere göz attı. Okudun mu diye sordu. Okudum derken en üstteki gazetenin manşetine bir göz attım. DP grubu tahkikat komisyonunun kurulmasına karar verdi diye yazıyordu. Altındaki yazıyı yüksek sesle okumaya başladım. Komisyon gazeteleri mahkeme kararı olmadan kapayabilecek, istediği kişiyi sorguya çekebilecek, tutuklayabilecek. Yeter, yeter diye söylendi babam. Geberecek it cami duvarına işermiş. Sabahtan beri kahvede biz emekli millete hep bu konuyu görüştük. Yürüdü ellerini yıkamaya gitti. Bu arada Gülseren sofraya bir şeyler getirdi. Ona gördün mü dediğim nasıl çıktı? Ne demiştin? Babamın öfkesi, bayat pasta filan değil, bahane. Yaşlandı artık, eskisi gibi öfkesini saklayamıyor da bir şeyleri başka şeylere bahane ediyor. Niye kızmış bilelim de ona göre söz ederim. Tahkikat komisyonu gerçekleşiyormuş. Şu Menderes'le amma inatçı adam ha. Bu sırada salona giren babam Gülseren'in son sözlerini duydu. Buna inatçılık denmez kızım, düpedüz budalalık denir. Gülseren tam albayın istediği karşılığı verdi. Arayan mevlasını da bulur, belasını da babacığım. Tamam, ben de biraz önce Emre'ye bunu söyledim. Yemeğe oturduğumuzda annem gelecek konuklardan filan söz açtı. Her pazar bir evde oturup babamın deyişiyle durumun muhakemesini yapıyorlardı. Avukat Supi Bey, Hasip Bey, yazar Hasan Bey ve babam. Bu hafta sıra bizim evdeydi. Bir araya gelince konuşmaları çok ilginç oluyordu. Böyle düşünürken aklıma geldi babamı yatıştırmak için bu tahkikat komisyonu yasasını meclisten geçiremez Menderes dedim. Albay elindeki çatalı bırakıp bana döndü. Nasıl geçiremez? Mecliste çoğunluğu var oğlum. Kim dur diyecek bu adama? Belli olmaz, dur diyen bulunur elbette. Gülseren söze karıştı. Sırası geldi söyleyeyim, daha önce telaşlanırsınız diye söylemedim. Dün Atatürk'ün heykeli önünde üniversitelilerle mitingdeydim. Çok güzel bir gösteri yaptık. Hepimiz hayretle ona döndük. O sakin sakin anlatıyordu. Bu tahkikat komisyonunu protesto ettik. Ben evden Nazlı'ya gitmek için çıkmıştım. Bir de baktım gençler ellerinde bayraklar, pankartlar yürüyorlar. Biz de genciz, az çok mürekkep yaladık. Heyecanlanıvermişim, arkalarına düştüm. Yürürken bir de baktım kalabalığın ortasına, oradan da en önlere düşmüşüm. Hem yürüyoruz hem de marşlar söyleyip özgürlük, Menderes çekil diye bağırıyoruz. Heykele yaklaştığımızda bir delikanlı iki saplı bir uzun bez üstüne yazılmış bir yazıyı açtı. Bir sapını Ayşe diyerek çağırdığı bir kıza verdi. Öbür sapını o sıra ben gözüne iliştiğim için sen de şu sapından tut kardeş diye bana verdi. Bezin üstünde ne yazıyordu biliyor musunuz? Annemle ben büsbütün şaşırmış Gülseren'in yüzüne bakıyorduk. Babam son derece keyiflenmişti, sakin sakin sordu. Ne yazıyordu Gülseren? Menderes, sonun geldi. İyi, güzel, gazeteler bu ayrıntıyı yazmamışlar. Sonra? Gülseren şöyle bir doğruldu. Bizim elimize yazıyı veren delikanlı heykelin kaidesine tırmandı. Menderes'i, hükümeti bir boyadı ki polisler dayanamayıp bize bir yükleniş yüklendiler. Orta yaşlı bir adam polis olacak, size verilen süre bitti, miting de bitti diye bağırıyordu. Epeyce direndik ama polis ağır bastı, dağılmak zorunda kaldık. Ortalık iyice karıştı. Bizi birbirimizden ayırmaya, ikinci kordona dek sürmeye başladılar. Yazıyı Ayşe ile çoktan dürmüştük. Ne yapacağımızı iyice şaşırdığımız bir sırada o genç yanımızda belirdi. Belçika konsolosluğunun bulunduğu köşeden bizi sokağa soktu. Bu iş tamam, siz şimdi buradan tüyün. Pazartesiye fakültede buluşuruz dedi. Yazıyı elimizden aldı, biz de Ayşe ile tüydük. Basbayağı Gülseren'in bu sakin sakin anlattığı olaydan heyecanlandım. Günlerdir Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de gençler ayaktaydı. Memlekette gittikçe gerilim artıyordu. Babam öfkelenmekte haklıydı. Annem hala korkulu gözlerle Gülseren'e bakıyordu. Aman kızım, iyi ki ezilmemişsin, basbayağı korktum diye söylendi. Babam oturduğu yerde arkasına yaslanmış öylece Gülseren'e bakıyordu. Ben de bir zamanlar gençliğimde bir mitinge katılmıştım diye mırıldandı. Sonra toparlanarak konuştu. O günler memleketin en karanlık günleriydi. Bugün de öyle. Ne var ki koşullar çok değişik. O günlerde dış düşmana karşı bütün ulus miting yapıyordu. Bugün sadece aldatılamayanlar, aydınlar iç düşmana karşı miting yapıyor. Babamın anılarında yazdığı Sultanahmet mitingini düşündüğünü anladım. Gülseren'e sordu. Gençler kalabalık mıydı meydanda? Çok kalabalık vardı. Gençlerle birlik öğrenci olmayan halk da toplanmıştı. Anlaşıldı. Gazeteler tahkikat komisyonu işini öne almışlar. Sizin miting ikinci haber olmuş. Dün gece evde bu mitingden söz ettin mi diye ben sordum bu sefer Gülseren'e. Aa, deli miyim? Evde böyle şeyler söylenir mi anneme babama? Odamda sonra hapis mi yatayım? Babam kahkahayı bastı. Dikkat et, seni kayınvaliden de hapsedebilir böyle yaramazlıklar edersen. Gülseren'den önce annem karşılık verdi. Üstüme varma Nazif, kafam kızarsa bir daha sefere Gülseren'le ben de mitinge giderim ha. Vallahi yapar mı yaparsın Hediye, seni bilirim. Bu kez biz kahkahayı bastık, albay sofradan kalkıyordu. Kızım sen benim kahvemi bir an önce yap da içip yatayım öğle uykusuna bir saat olsun. Konuklarım gelmeden formuma girmem gerek. Konuşulacak öylesine çok sorun var ki bugün. Annem bizim yanlarında kalma kararımızı babama anlatmak için yanıp tutuşuyordu. Kahvelerini içerlerken yalnız kalsınlar diye ben de biraz uzanmak bahanesiyle odama çekildim. Gülseren mutfakta kek yapmaya girişmişti. Avukat Supi Bey sindire sindire çayını içiyor, dikkatle babamı dinliyordu. Hasan Bey'in yüzünde hafif bir gülümseme vardı, babamın sözlerini doğruluyordu. Bazı da eklemeler yapıyordu. Hasip Bey ayrıntılarını yeni öğrendiği bu konunun öfkesine kapılmış gibiydi. Amerikalıların Kurtuluş Savaşı'mızdaki bize karşı tutumlarından söz açılmıştı. Annem odasına çekilmişti, biz erkek erkeğe oturuyorduk. Gülseren sadece bize hizmet eder görünüyordu. Pastaları, çayları hazırlayıp getirmişti, herkese ikram ediyordu. Sözün öyle bir yerinde konuyla ilgisi yokmuş gibi konuşuverdi. Nurhan'ı babası Selami Bey Amerika'dan alıp getirmiş. Albay birden doğruldu. Ya Boşanabilmiş mi kızcağız o Amerikalı mezarlık bekçisinden? Boşanmış, boşanmış ya. Şimdi İstanbul'da bir sağlık yurdunda tedavi altına almak zorunda kalmışlar zavallı Nurhan'ı. Sinirleri çok bozulmuş. Onu çok iyi anlıyorum. Yıllardan beri kurduğu Amerika düşü bir Amerikalı çavuşla evlenmesine neden oldu. Gittiği Amerika'da da bütün ömrünce kurduğu düş başına yıkıldı. Üstelik kocası mezar bekçisi çıktı. Babam sıkıntılı sıkıntılı içini çekti. Arkadaşlarından Nurhan'ın serüvenini, gerçi mesleğin kötüsü olmaz ama ünlü tüccarlarımızdan Selami Bey'in kızı nasıl olur da bir mezar bekçisiyle evlenebilir? Amerikalı da olsa diye anlatmaya girişti. Konu buradan yabancı okulların yurdumuzdaki durumu ve tutumunu atladı. Oradan Lozan Anlaşması'nın yabancı okulları kapsayan maddesi tartışılmaya başlandı. Derken söz NATO'ya geldi dayandı. Artık yavaş yavaş tahkikat komisyonu sözüne, yasasına yaklaşıyorduk ki Gülseren çayları yenilerken telefon çaldı. Kalkıp baktım. Hidayet Kor Yürek amcamızdı. Önemli bir işi görüşmek için Gülseren'le beni çağırıyordu. Sesi biraz telaşlı gibiydi ama belli etmemeye gayret ediyordu. Telefonu kapayınca yüzüme bakan babama kısaca bizi çağırdıklarını söyledim. Albayın canı sıkıldı. Bunu hemen sezen Hasan Bey, bırakalım gençleri gitsinler albayım. Bizimle yeterince oturdular, ilgilendiler. Bizi yedirip içirdiler. Gülseren gidip çıktığımızı anneme haber verdi, hazırlandı. Merdivenlerden inip sokağa yürürken Gülseren söyleniyordu. Kulübe gitmemiş mi? Gitseydi bu amcam da kimseyi rahat bırakmaz. Dördüncü kısım. Bay Hidayet Kor Yüreğin evinin kapısı kıynaşık bırakılmıştı. Gülseren kapıyı itip içeriye girdi. Ben de arkasından yürüyüp kapıyı kapadım. Hidayet Bey kapıyı arkası dönük telefonda birisiyle Fransızca konuşuyordu. Şöyle bize baktı, başıyla selam verdi. Geçip bir koltuğa yan yana oturduk. Gülseren amcasının bir cümlesini alçak sesle tekrarlayarak bana göz kırptı. Je veux aller en suis pour quoi tant. Bu deyincik Fransızcayı çakarız canım. Ben de alçak sesle sordum. Ne diyor? Bizim anlayacağımız amcamızın artık canı sıkılmış, bir süre için İsviçre'ye gitmek istiyor. Çoktan beri geziye çıkmadı, bahar da geldi. Gülseren biraz alaycı dudaklarını büke büke fısıldadı. Bahar filan laf Emre, amcam karışıklıktan, düzensizlikten hep tedirgin olur. Ortalıkta çokça politika sözü dönmeye başladı mı soluğu Avrupa'da alır. Amcası diyemine Gülseren Hidayet Bey de gerektiğinden çok ilgileniyordu. Hakkı da yok değildi. Çocukluğundan beri amcası da onunla çok ilgilenmişti. Karşı duvarda büyütülmüş bir resim vardı. Hidayet Bey bir dizine çocuk Uğur'u, bir dizine ufacık Gülseren'i oturtmuş, fotoğrafçının önünde kasılıyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse bu adama karşı ilgimi yitirmiştim. Nedenini de çözemiyordum kendi kendime. Gülseren'in babasının yanında kendimi daha rahat hissediyordum. Tıpkı Gülseren'in benim annemin babamın yanında kendisini daha rahat hissetmesi gibi. Artık eşyasına alıştığım bu salonda boş gözlerle iki yakama bakmıyordum. Hidayet Bey telefonu kapamış, bir süredir halının üstünde bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Bir sürede pencereden denizi seyretti. Ne oluyoruz gibisine Gülseren'le birbirimizin yüzüne bakmaya başladık. Bu sırada Hidayet Bey yavaş yavaş geldi, karşımızda dikildi kaldı, sonra damdan düşercesine sakin, öfkesiz bir sesle ''Sizin Cahit Bey arkadaşınız komünistmiş'' dedi. Birdenbire şaşırdım ne diyeceğimi, donmuş kalmışım. Kafamın içinde ne dolaplar dönüyor gibisine düşünceler dolaştı. Gülseren Hidayet Bey gibi sakin bir sesle sordu. ''Hangi büyük dahi kim böylesine büyük bir keşifte bulundu amcacığım?'' Bay Hidayet Kor Yüreğin boncuk boncuk gözleri bir tuhaf parladı, tok bir sesle karşılık verdi. Polis.
Polis mi?
Evet. Bugün pazar, karakollar tatil yapmaz mı? Hidayet Bey gevrek gevrek güldü. Bakıyorum sen de partiye girdin olmalı ki gayet ustalıklı konuşuyorsun. Şaka bir yana, bir saat önce burada yüksek rütbeli bir polis vardı. Bizim hatırımızı saydığından iş dallanıp budaklanmasın diye şirkete gelmeyip bugün için benden telefonla söz almıştı. Ben de neyin nesi, ne iştir bu diye merak etmiştim. Bizim petrol mühendisini işe aldığımızı öğrenmişler. Sadece durumu haber vermek istemişler. Bilmem neden öfkeleni vermişim. Siz ne karşılık verdiniz diye sordum. Polis bana bir şey sormadı ki karşılık vereyim diye Hidayet Bey karşımızdaki koltuğa ayaklarını uzatıp oturdu. Sonra hep gülümseyerek konuşmaya başladı. Polis bana bir şey sormadı ama ben konuşmak gerektiğini anladım. Dedim ki beyefendi bu söz konusu petrol mühendisi Cahit Demiroğlu her şeyden önce bizim şirketimizin en güvendiğimiz, en eski memurlarından Hasip Bey'in oğludur. Ona böyle hissi bir bağdan ötürü iş vermemezlik edemezdim bu bir. İkincisi ben bir iş adamıyım. Bir işçimin, bir memurumun, bir mühendisimin politik düşünceleri beni ilgilendirmez. Yatırım yaptığım işlerin yürümesi benim için yeterlidir. Benim ticaret şirketim devlet dairesi değildir ki devlet sırlarını öğrenecek kuşkulu kişileri işinden atayım. Herhalde işine son vermemiz için size baskı yaptı. İyi bildin Emre. Sözlerimden de anlaşılıyor ya, baktım olacak gibi değil, memur beyle karşılıklı birer viski içmek zorunluluğu çıktı ortaya. Viskileri içerken kendisine dedim ki, efendim ben vicdansız bir adam değilim, hukuk bilirim, sosyoloji bilirim. İzin verirseniz birazcık da politikaya aklım erer diyeceğim. Siz buyurun söyleyin, bu delikanlının komünistlikten mahkumiyeti var mı? Yok ama kuşku altında buyuruyorsunuz. Beyefendiciğim, mahkum olmamış bir suçluyu işinden çıkarmak hangi vicdan sahibi iş adamına yakışır? Nasıl karşılığımı beğendiniz mi? Sonunda Cahit Demiroğlu'nun bizim yanımızda çalışmasının polisçe daha uygun görülmesi gereğine inandırdım memur beyi. Göz altında sayılır dedim.
24. ayrımın sonu. Sayfa 273.